Ayrım 14.
Kenarı raporunu şu öğütle bitiriyor. Türk eğitim sisteminin milli üretimi arttırmaya yardımının etkisini azaltan en önemli sebep, Türkiye'nin bugünkü vaziyetinin ortaya çıkardığı sorunlara doğrudan doğruya dokunulmamış olmasıdır. Genel güçlüklerin ilk hatları ele geçirilmiştir. Ama memlekette üretim yeteneğini arttırmak, hayat seviyesini yükseltmek ve böylece eğitimin gelişmesine varacak gelir arttırımını sağlayacak ticaret ve sanayi eğitim yoluyla yan güçlüklere hücum edilmemiştir. Eğitim programının ekonomik değeri henüz takdir edilmemiş bulunuyor. Türkiye'nin bayındırlık, sanayi ve ticaret alanındaki güçlüklerini çözmek için pratik deneyim sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Bunun için öğrenciyi bir zaman sınıfta, ondan sonra da bir zaman fabrikada, inşaatta, mağazalarda, iş içinde çalıştırmak yolu ile teknik eğitim yapan bir sistemin dikkatle incelenmesini salık veririm. Dipnot 57. TCMF Vekili Ana Programa Hazırlıklar Seri B No 6. Amerikan Heyeti Raporundan Marif İşleri İstanbul 1939. Bu raporlar serisine Amerikalı eğitmenlerden Dr. M. Beryl Parker'ın da eklemek lazımdır. Ama bu raporun aslını biz bulamadık. Ancak okuyucu, yalnız köy okulları ile ilgili bölümlerinden yapılmış bir özeti Tonguç'un Canlandırılacak Köy sayfa 429 kitabında bulabilir. Birbirini izleyen bu uzman raporları, Türkiye'nin eğitim güçlüklerini çözmeye pek az yardım etmiştir. Her uzmandan sonra bir yenisini çağırmak, yeniden incelemeler ve raporlar istemek açıkça gösteriyor ki raporların hiçbir beklenen sonucu vermemiştir. Her öneri bir öncekini ya değiştirmiş ya da aksi fikirleri ileri sürmüş, Türk Eğitim Bakanlığı'nı daha zor durumda bırakmıştır. Bunun sebebi gelen eğitimcilerin Türkiye'nin sorunları üzerinde daha önce çalışmamış olmalarıdır. Bunların hepsi kendi memleketlerinde ünlü kişilerdir. Bazılarının John Dewey gibi uluslararası bir ünü vardır. Bunlar Türkiye'de birkaç aylık bir incelemeden sonra hemen her zaman ancak bir çevirmen yardımı ile raporlarını hazırlamışlardır. Her memlekette olduğu gibi Türkiye'de de eğitim ekonomik yapı, memleketin tarihten gelen koşulları, halkın değer yargıları ve davranışları ile sıkı sıkıya bağlıdır. Memleketimizde kısa ve yüzeyde kalan bir inceleme yapan yabancı uzmanlar ister istemez bize kendi görüşlerini ve kendi memleketlerinin eğitim sistemlerini aktarmışlardır. Bunların Türkiye'nin gerçeklerine uyup uymadığını anlamamışlardır. Bu uzmanlardan çoğunun salık verdiği öğretmen maaşlarının hızla ve büyük ölçüde artırılması bu konulardan biridir. Gerçekten Amerika, Almanya ve başka Avrupa memleketlerine bakarak Türk öğretmenlerinin maaşı çok azdı. Ama o yıllarda Türk halkının pek büyük bir kısmının yıllık geliri öğretmenlerinkinden çok daha düşüktü. Öğretmen maaşlarına zamlar yapılmış, bu ise çığ gibi büyüyen bir bürokrasinin ortaya çıkmasına varmış, her maaş artırılması halka yeni vergi yükleri getirmiş, böylece yeni idare halktan kopmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 1930'larda genel bütçenin %30'undan fazlasını maaş ve ücretlilerin giderlerine ayırmak zorunda kalmıştı. Aslında öğretmenlerin maaşı artırılmasa da her ayın birinde aksamadan ödenebilseydi bu daha büyük bir iyilik olacaktı. Hele yüzlerce öğretmenin ve il idare kurulu üyelerinin tatillerini Avrupa'da geçirmelerini istemek için bir insanın Türkiye'nin milli geliri konusunda tümden cahil olması gerekir. Yabancı uzmanlar ilkokulların ve sanat okullarının yerel idarecilerce kurulup işletilmesine salık verirken İl bütçelerinin eldeki okulları yaşatmaya bile yetmediğini elbet bilmiyorlardı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı uzmanların görüşlerinin tam tersini yapmış, para buldukça ilkokulların ve sanat okullarının idaresini kendi ellerine almış, koyu bir merkezleşmeye doğru gitmiştir. Bu uzmanlar orduda askerlere yabancı dil, stenografi öğretilmesini gerekli görürken Türk subayları bu erlere ana dillerini öğretebilmek için çaba harcıyorlardı. Kuhne'nin okul giderlerini azaltmak için parasız yatılı sistemin kaldırılmasını istemesi eğer bakanlıkça yerine getirilseydi Türk eğitimi için bahtsızlık olurdu. Parasız yatılı sistemi 1950'lere kadar Türkiye'ye fakir çocukların, köy çocukların ilk eğitimin üstündeki okullara girebilmesini sağlayan tek açık kapı olmuştur. Bütün bu eksikliklerin yanında yabancı uzmanların raporları Türk eğitimcilerine eğitim ve öğretim denen kurumun nasıl çok yanlı bir kültür işi olduğunu, onu tanımak ve sorunlarını iyi anlamak için bir toplumda nelerin incelenmesi gerektiğini göstererek pek faydalı olmuştur. Ayrıca onların arasında parça parça da olsa pek değerli ve Türkiye'de uygulanabilir öğütler de bulunmaktadır. Buysen'in, Kune'nin tarım okullarını çiftlikler halinde kurmayı salık vermeleri, sanat eğitiminin planlanması için gerçekleştirdikleri yöntem, ekonomi ile eğitimin sıkı ilişkisine dikkat çekmeleri, okulları bir cins sosyal çalışmalar merkezi olarak görmeleri, vakıf gelirlerinin okullara aktarılmasını istemeleri bunlar arasında sayılmalıdır. Bir değerlendirme denemesi. Türkiye Cumhuriyeti ilk 10 yıl içinde eski eğitim sisteminin tamamını yıkmayı ve yerine çağdaş eğitim ilkeleri koymayı başarmıştır. Din eğitimi veren okullar kapatılmış, okul kitaplarından veya programlarından bu eğitimi besleyen bölümler çıkarılmıştır. Laiklik okullara da uygulanmış, hiçbir dinin propagandanın okul kanalı ile yapılmasına izin verilmemiştir. İki cinsin bir arada okuması, Cumhuriyet'in eğitim anlayışı içinde yerleşmiş, Türk okullarının vazgeçilmez ilkelerinden biri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, eğitimi ilkokullarda zorunlu kılmış ve her derecedeki eğitimin de ücretsiz olması esasını getirmiştir. Dipnot 58. Anayasa, Madde 80. Hükümetin teftiş ve kontrolü altında ve kanun çevresinde her türlü eğitim serbesttir. Madde 87. Kadın erkek bütün Türkler ilk öğretimden geçmeye mecburdur. İlk öğretim devlet okullarında parasızdır. Ayas Nevzat, sayfa 103. Böylece Türkiye nüfusuna bakarak dünyanın en büyük ücretsiz eğitim sistemini kuran memleketlerden biri olmuştur. Bütün okullar devletin denetimine alınmış, memlekette hiçbir imtiyazlı eğitim kuruluşu bırakılmamıştır. Latin alfabesinin kabulü ve onu izleyen yetişkinler eğitimi memlekette okuyup yazma öğrenmeyi pek güç bir iş sayan geleneği yıkmıştır. İlk 10 yılın eğitim çalışmaları Türkiye'de okul, öğrenci ve öğretmen sayılarında küçümsenmeyecek artışlar sağlamıştır. Kitabın ekler bölümündeki istatistikler bu hususta okuyucuya etraflı fikir verecektir. Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 yıl içindeki eğitim gayretleri ciddi güçlüklerle de karşılaşmıştır. 1927 sayımına göre memleketin nüfusu 16.200.694'tür. Bunun 12.400.952'si yani %75'ten fazlası köylerde yaşamaktadır. Çeşitli tarihsel, siyasi ve ekonomik nedenler yüzünden bu köyler birbirinden uzak, küçük merkezler haline dağılmıştır. 1935 istatistiklerine göre Türkiye'de 34.876 köy ve bucak vardır. Bunların nüfuslarına göre bölünüşü şöyledir. Nüfus sayısı 501'den çok olan köyler 6.866, nüfus sayısı 401-500 arası olan köyler 3.293, nüfus sayısı 201-400 arası olan köyler 14.743, nüfus sayısı 200'den az olan köyler 12.074. Dipnot 59. 1959 istatistik yılı. Ankara 1960 sayfa 78. Görülüyor ki Türkiye'de nüfusu 400'den az olan 26.817 köy vardır. Türkiye'nin en zor eğitim işi bu küçük köylere okullu ve eğitimi sokabilmek olmuştur. 26.000 okul kurmak, 26.000 öğretmen eğitmek ve bunların giderlerini Marif Kanunu'na göre bu küçük köylerin halkına ödetmek olacak iş değildi. Ne özel idareler ne hükümet bu gideri karşılayabilmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk 10 yılı içinde kurulan 5.401 köy okulunun hepsi nüfusu 400'den artık olan köylerde yapılmıştır. Geriye kalan 26.000 küçük köyde tek bir okul açılamamıştır. Bu köy okullarına 1929-1930 ders yılında 129.429 öğrenci kaydedilmiştir. Bu çocuklardan ancak 600.788'i ertesi yıl 2. sınıfta kayıtlı görülmektedir. 1931-1932 ders yıllarında ise son sınıfa kadar gelebilen öğrenci sayısı 42.081'e kadar düşmüştür. Dipnot 60. Kramer Heyeti Raporu. Sayfa 18. Buna göre okula güçlükle kavuşturulan köylerde bile ilkokul öğrencilerinin ancak 3'te 1'inden azı okulların son sınıfına ulaşabilmektedir. Eldeki istatistikler bu güçlüğün yalnız köy ilkokulları için bir dert olmadığını göstermektedir. 1940-1941 yılında bütün ilkokullardaki öğrenci sayısı 955.967'dir. 5 yıl sonra ilkokullardan diploma alan öğrencilerin sayısı 96.836 yani %10 kadardır. Dipnot 61. Türkiye Cumhuriyeti İstatistik Yıllığı. Sayfa 147. 1940-1941 ders yıllarında köylerde eğitim zorunluluğu bulunan erkek çocuklardan %67'si, kız çocuklardan %84'ü öğrenimini yapmamıştır. Şehirlerde ise bu oran erkekler için %24, kızlar için %34'tür. Bu istatistikler eğitimin ciddi eksikliklerine henüz el atılmamış olduğunu göstermektedir. Eğitimin iller arasında dağılışı da bazı özellikler göstermektedir. Genellikle Batı Anadolu ve ona yakın bölgeler eğitimden aslan payını almakta, buna karşılık Doğu Anadolu ve onu çeviren bölgeler çok daha geri bir eğitim düzeyi içinde bulunmaktadır. Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, İstanbul, Bursa gibi 6 kentte 2980 ilkokul varken Doğu'nun 6 kentinde Ağrı, Hakkari, Kars, Tunceli, Muş ilkokul adedi 1090'dır. Dipnot 62. Türkiye Cumhuriyeti İstatistik Yıllığı 1959 sayfa 156. 1927 yılında Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir konuşma bu durumla Kürt isyanı arasında dikkate değer bir bağlantı kurmaktadır. İsyan sahası olan 13 Doğu ilindeki bütün okulların sayısı 215'tir. 19 erkek, 25 kız. 72 ilimizde mevcut 4875 okuldan ancak bu kadarı Doğu'ya düşmektedir. Okul çağındaki 382.182 öğrenciden 13 ilimize ancak 8376'sı düşmüştür. Efendiler, bu zavallı halkı okutmalıdır, yoksa falan veya filan beyin veya şeyhin peşine gider. Dipnot 63. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zabıtlar, 1926 yılı Marif Bütçesi müzakereleri. 1927 istatistikleri üzerinde yapılan bir çalışmaya göre okuryazarlığın köylerde ve şehirlerdeki oranı arasında da geniş bir uçurum vardır. Şehirlerde okuryazar oranı %32.04, köylerde %5.97'dir. Bu oran İstanbul ili köylerinde %21.47, Edirne köylerinde %6.22, Samsun'da %6.03, Sivas'ta %4.98, Konya'da %5.97, Ankara'da %4.91, Urfa'da %1.94, Mardin'de %1.56, Amasya'da da %0.73'tür. Dipnot 64. İstatistikler ve Köyde Marif. Dönüm Mecmuası. Sayı 4. 1932. Sayfa 25. Görülüyor ki Türkiye Cumhuriyeti köy çocuklarının pek küçük bir bölüğüne eğitim verebilmekteydi. Köy okullarının çoğu 3 yıllık ilkokullardı. 3 yıllık eğitimin çocuğa verdiği bilgiler köyün bünyesinde ciddi ekonomik ve sosyal gelişmelerle desteklenmediği için pek çabuk unutulmaktaydı. O kadar ki elinde ilkokul diploması ile askere giden gençlerin bir kısmına orduda yeniden okuyup yazma öğretmek gerekmiştir. Köylü çocuklarının orta öğretime devam edebilmelerinin hiçbir yolu yoktu. Az sayıda zengin köylü çocuğu kasabaya okumaya gidebiliyordu. Köylerde ilkokulu bitiren çocuklardan ne kadarının ortaokullara veya başka orta dereceli okullara devam edebildiğini gösteren istatistiklere sahip değiliz. Ancak bu konuda bize bilgi veren bazı köy anketleri vardır. Okuluma gelen çocuk sayısı 78'dir. Yılda ancak 5 mezun veririz. Mezunlar okulu bitirdikten sonra hiçbir tarafa gitmez, babasının tarlasında, çiftinde çalışırlar. Dipnot 65. Osman Nuri, Ahırlı Köyü, Ülkü Sayı, 15. 1932, sayfa 367. Köyümüz Ankara'ya çok yakın olduğu halde, ilkokuldan mezun 45 kişiden ancak bir kişi, Etimesut'taki yatılı okulda parasız olarak kaydedilmiştir. Şehirde öğrenime devam eden başka kimse yoktur. Dipnot 66. Dülger, R. Bahadır, Orhaniye Köyü, Ülkü, 1936, cilt 7, sayı 39, sayfa 210. Köyümüzün bağlı olduğu bir mıntıka yatılı okulu vardır. Bu okula köyden ancak bir çocuk devam etmektedir. Dipnot 67. İşgör Süreyya, Çayırköyü, Ülkü, cilt 6, sayı 32, sayfa 147, 1935. Öğrenim çağındaki çocuk sayısı 100'dür. Mezun olanların sayısı onu geçmez. Okulu bitirenler köylerinde kalmakta, çift çubuklarıyla uğraşmaktadırlar. İçlerinde üniversitenin tıp fakültesinde babasının büyük para yardımıyla okuyan yalnız bir çocuk vardır. Diğer çocukların babaları çocuklarını başka okullarda okutabilecek durumda değildir. Dipnot 68. Ayas Namık, Zıvarık Köyü, Ülkü, cilt 5, sayı 27, sayfa 230, 1935. Şimdiye kadar okuldan mezun olan çocuklar gene babasının işine gidiyor, bir daha okuyup yazmaya fırsat bulamayarak okuyup yazmayı da unutuyor. Dipnot 69. Nuri Timur, Muncu'nun nahiyesi, Ülkü, cilt 4, sayı 22, sayfa 315. Memleket nüfusunun çoğunluğunu meydana getiren köy çocuklarının öğrenimlerini ilerletmekten yoksun kalması ciddi eleştiriler çekmiştir. 1930 Eğitim Bakanlığı bütçe konuşmalarında bir milletvekili diyor ki, "Arkadaşlar, tasarruf yaparken öksüz, fakir ama zeki çocukların okumaktan yoksun kalması bana dokunuyor. Arkadaşlar, eğer biz bu yolda gidersek memlekette orta öğretim, yüksek öğretim ancak parası olanların evladına has bir imtiyaz olarak kalacaktır. Esnafın, köylünün, orta halli halkın çocukları okuyamayacaktır. Yıkılası medreselerin bir iyiliği vardı. Orada yer, orada içer, orada yatıp kalkardık." Dipnot 70. Büyük Millet Meclisi 1931. Marif Bütçesi Müzakereleri. Besim Atalay. 16-7-1931. Bu durumu önlemek için Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu bitirdikten sonra kendi parasıyla okuyamayan çocuklardan bir bölümünü devlet eliyle ortaokullarda ve liselerde okutmuştur. Parasız yatılı adı verilen bu yol fakir çocuklara okuma fırsatı sağlamak bakımından faydalı olmuştur. İlkokulu bitiren ama orta eğitime devam olanağı bulamayan çocuklar her yıl deneme sınavından geçirilmiş ve kazananlar lise ve ortaokullarda yatılı öğrenci olarak alınmıştır. Bunların her türlü giderlerini devlet ödemiştir. 1933 yılına kadar orta eğitimde devletin okuttuğu öğrenci sayısı her yıl 1200 civarında oynamıştır. 1935 yılında bu miktarın 2500-3000'e kadar çıktığı görülüyor. Aynı yıl ortaokul ve liselerin öğrenci sayısı yuvarlak olarak 35 bin kabul edilirse, bunların %10'una devlet parasız öğretim olanağı sağlamış demektir. Dipnot 71. Kurdaş Kemal, Sosyalist Düşünce ve Eğitim Sistemimiz, 1966 yılında Ankara Sosyalist Kültür Derneği'nde verilmiş konferans. Bu yüzde 1940'tan itibaren devamlı olarak düşmüştür. Bu şekilde okuyan öğrencilerin Avrupa'ya gitmek için açılan sınavlarda büyük başarı kazandıkları görülmektedir. Dipnot. Parasız yatılı konusunda bir araştırma için bak. İlhan Başgöz, Boarding Schools in Turkey, Social Change and Politics in Turkey, İçinde sayfa 203-223, editör Kemal Karpat, E.C.Brill 1973. Bununla beraber parasız yatılı kurumunun okumak isteyen ama bu olanağı bulamayan ilkokul mezunlarının hepsine fırsat eşitliği sağlayamadığı açıktır. Ayrıca parasız yatılı olmak için sınavlara 3 yıllık köy ilkokulunu bitirenlere 5 yıllık ilçe ve kent ilkokulunu bitirenlerin beraber alınması ve onlara aynı soruların sorulması köy çocuklarının zararına işlemiş, sınavlarda 5 yıllık ilkokullarda okuyan çocuklar daha başarılı olmuştur. 1934 yılı istatistiklerine göre köy ilkokullarında 16.838 öğretmen görevlidir. Bunlardan 500 kadarı her yıl ölüm, emeklilik veya mesleği bırakma yoluyla eksilmektedir. Türkiye'deki öğretmen okulları her yıl ancak 500-600 kadar mezun vermektedir. Memleketin 40 binden fazla köyü vardır. Bunlar okul ve öğretmen beklemektedir. Cumhuriyetin yetiştirdiği öğretmenler öğretmen kadrosunu süratle artırmaya yetmemektedir. 1927 yılında yapılan bir istatistiğe göre şehir ilkokullarında 170, kasabalarda 530, nahiye merkezlerinde 252 ve köylerde 989 öğretmen kadrosu boştur. Güçlük sadece sayı meselesinden gelmiyor. 1930'dan başlayarak ilkokul öğretmenlerinin maaşlarını ödeyen il özel idarelerinin gelirleri devamlı olarak düşmüştür. Dünya ekonomik buhranının etkilerinden gelen bu düşme %30'a kadar varmaktadır. Bu yüzden öğretmen okulları yetecek kadar mezun verse bile iller bunlara maaş vermek olanağı bulamamaktadır. Yeni öğretmenlerin değil, eldekilerin maaşlarını ödemek dahi zorlaşmıştır. 1931 yılında Rize, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Konya illerinde öğretmenlerin bir kısmı maaşlarını alamamışlardır. 1932 yılında Konya ili mevcut ilkokulların giderlerini karşılamak olanağı bulamadığı için bu okullardan 40'ını kapatmak zorunda kalmıştır. Hükümetin yardımı ile bu sayı 30'a indirilmiş, kapanan okulların öğretmenleri de diğer illere atanarak açıkta kalmaktan kurtarılmıştır. İstanbul Öğretmenleri Birliği bir rapor hazırlayarak öğretmenliğin çekici bir meslek olmaktan çıktığını ifade etmiş ve içinde bulundukları maddi ve manevi sıkıntıları hükümete aksettirmeye karar vermiştir. Cumhuriyetin istediği sayıda ve değerde öğretmen yetiştirmek için 1923 yılından bu yana Eğitim Bakanlığı yollar ve çareler aramamış değildir. Özellikle Mustafa Necati'nin bakanlığı zamanında öğretmen yetiştirilmesi ciddi bir plana bağlanmak istenmiştir. Mustafa Necati 10 yıllık bir öğretmen yetiştirme planı hazırlatır. Her biri 600 öğrenci alacak 10 büyük modern öğretmen okulu açılması kararlaştırılır. Böylece her yıl 3000 öğretmen yetiştirilecektir. Gerçi memlekette 24 öğretmen okulu vardır. Ancak bunlar 100-150 öğrenci alabilen küçük binalardır. Bunlar 10 büyük okula toplanırsa hem öğrenci sayısı 2 misline çıkacak, hem daha az öğretmenle işler yürüyecek, hem de okul giderleri azalacaktır. Tasarlanan 10 modern okulun paraca desteklenmesi için özel idare gelirlerinin %10'u Eğitim Bakanlığı'nın emrine verilir. Mustafa Necati'nin sağlığında bu okullardan 4 tanesi de açılır. Necati'nin ölümü ve dünya buhranının gelip çatması planın uygulanmasını önler. Toplanan %10'lar öğretmenlerine maaş veremeyen sanat okullarına verilir. Zaten planın iki ciddi eksiği görülmektedir. Bunlardan biri hedef olarak alınan yılda 3000 yeni öğretmene illerden nasıl maaşa bağlanacağıdır. İkinci güçlük ise öğretmen okullarının eğitim ve öğretim yöntemleridir. Öğretmen okullarında Satı Bey'in eli ve onun bireyci görüşü ile yapılan reform, Türk toplumunun isteklerine uygun yeni öğretmen tipini yetiştirememiştir. Eski öğretmen okullarının öğretim ve eğitim metodları ile yetişen gençler, özellikle köylerde faydasız bir yabancı olarak kalmaya devam etmekte ve ilk fırsatta bir şehire kaçmanın yolunu aramaktadırlar. Konu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Büyük Millet Meclisi'nde sıkı sıkı tartışılmış, basında öğretmenin başarısızlığını inceleyen yazılar yer almıştır. Kazım Nami, Sakarya Savaşı sıralarında 1922'de diyor ki, "Eğitim idarelerinin köye gönderdiği öğretmen bir kere köylüyü kendisinden aşağı görüyor. Köy çocuklarını sevmiyor. Köylünün hoş görmediği bir kıyafetle geziyor. Öğrenciye öğrettiği bilgilerden de köylü bir fayda görmüyor. Buna karşılık köyün imamı çocuklara Kur'an, İlmihal, Muhammediye okutuyor. Mescitte köylüye 5 vakit namaz kıldırıyor. Köylülerin nikahlarını kıyıyor. Cenazelerini yıkayıp kaldırıyor. Hastalarını okumaya gidiyor. Köylünün ahiret işlerinden başka dünya işlerini de görüyor. İmamın köylü tarafından verilmiş bir evi, bir tarlası var. Her yıl hasat zamanı köylüler gelirlerine göre imama bir para ayırıyorlar. Ayrıca imam eğer kendi tarlasında çalışmıyorsa imece ile hocanın bahçesini çapalıyor, tarlasını sürüyor ve ekip biçiyorlar. Nikahlarda, doğumlarda imama ücret veriyorlar. Ramazanlarda teravih parası, bayramlarda fitre ödüyorlar. İmam köylünün kavgalarını da çözdüğü için köylüler öğretmeni değil imamı baş tacı ediyorlar. Dipnot 72. Duru Kazım Nami. Köy mü kasaba mı? Anadolu Tercüme Mecmuası. Sayı 2. Şubat 1338-1922. Cumhuriyet'in eğitim bakanları arasında köye yeni tip öğretmen okulu kurma ve yeni tip öğretmen yetiştirme işi ile ciddi olarak Mustafa Necati ilgilenmiş ve meseleyi uygulama alanına da aktarmıştır. Daha önce eğitim bakanlarından örneğin Şükrü Bey'in Saracoğlu, köy öğretmeni üzerindeki görüşü bakanlığın bu işten ne kadar habersiz olduğunun pek tipik bir örneğini veriyor.